Ayrım 25, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 352. 33. Bölüm, Disos Me. Akşam iş çıkışı trafiği başlamıştı ve Grönland Slayret'te maaşlı köleler arabalarıyla emniyet müdürlüğünün önünden ağır ağır geçiyorlardı. Bir dala tünemiş çit serçesi son yaprağında düştüğünü görünce havalanıp 5. kattaki toplantı odasının penceresinin önünden uçarak geçti. ''Ben konuşma yapmayı pek beceremem.'' diye söze başladı Bjarne Möller. Daha önceki konuşmalarını dinleyenler başlarıyla onayladılar. Odada 79 kronluk bir şişe opera köpüklü şarapla 14 plastik bardak hala iç içeydiler vardı ve infazcı vakasında çalışmış herkes Möller'in konuşmasını bitirmesini bekliyordu. Her şeyden önce Oslo Belediye Meclisi'nin belediye başkanının ve emniyet müdürünün içten tebriklerini iletmek istiyorum. İşinizi iyi yaptığınız için hepinize teşekkürler. Bildiğiniz gibi bir seri banka soyguncusuyla karşı karşıya olduğumuzu anlayınca epey baskı altında kalmıştık. Iverson bütün banka soyguncuları seridir sanıyordum diye seslenince gülüşmelerle ödüllendirildi. Odanın en arkasında kapının yanında toplanmış polislerin tamamını görebileceği bir yerde duruyordu. Öyle denebilir sanırım. Möller gülümsedi. Söylemek istediğim şuydu ki, bildiğiniz gibi bu dosyanın kapanmasına memnunuz. Şampanya içmeden önce başarımızda en büyük pay sahibi olan kişiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Harry insanların kendisine baktıklarını hissedebiliyordu. Böyle durumlardan nefret ederdi. Patronun konuşma yapmasından, patronla konuşmaktan, soytarılara teşekkür etmekten, bu önemsiz tiyatrodan. Soruşturmayı yöneten Rune Iverson'a. Tebrikler Rune. Alkışlar. Konuşma yapmak ister misin Rune? Hayır diye mırıldandı Harry dişlerini gıcırdatarak. Evet isterim dedi Iverson. Toplanmış polisler başlarını kaldırdılar. Adam genzini temizledi. Senin tersine ben konuşma yapmayı beceremediğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü becerebiliyorum. Yine gülüşmeler. Ve başka vakaların çözülmesinden sonra yaptığım konuşmalardan şunu öğrendim ki herkese tek tek teşekkür etmek yorucu oluyor. Hepimizin bildiği gibi polislik ekip çalışmasına dayalıdır. Beate ile Harry vakayı çözmüş olabilirler ama asıl işi ekip yaptı. Harry insanların başlarıyla onaylamalarını hayretle seyretti. O yüzden hepinize teşekkürler. Iverson polislere göz gezdirdi. Her birinin kendini teşekkür edilmiş hissetmesini sağlamaya çalıştığı belliydi. Sonra neşeyle haykırdı. Şu şampanya şişesini açalım artık değil mi? Uzatılan şişeyi alıp iyice çalkaladıktan sonra mantarı çıkarmaya girişti. Harry bunlarla uğraşamam diye fısıldadı Beate'ye ben gidiyorum. Beate ona azarlar gibi baktı. Dikkat edin mantar tavana fırladı. Herkes bir bardak kapsın. Kusura bakma dedi Harry yarın görüşürüz. Gidip ceketini aldı asansörle inerken duvara yaslandı. Dün gece Albu'nun yazdığında 2 saat uyumuştu ancak sabahın 6'sında Mos tren istasyonuna gidip bir telefon kulübesiyle Mos polisinin numarasını bulmuş ve denizdeki cesedi haber vermişti. Oslo polisinden yardım isteyeceklerini biliyordu. 8'de Oslo'ya vardığında Ulle Valses Vajen'daki Café Brenner'a ayette oturup Cortado içmişti. Vakanın başkalarına verildiğine ve kendisinin ofisine huzur içinde gidebileceğine emin olana dek. Asansör kapıları açıldı. Asansörden inen Harry döner kapıdan geçip Oslo'nun soğuk bulutsuz sonbahar havasına çıktı. Bu havanın Bangkok'un havasından daha kirli olduğu söyleniyordu. Acele etmesine gerek olmadığını düşünerek kendini yavaşlamaya zorladı. Bugün hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Tek istediği uyumaktı ve rüya görmeyeceğini umuyordu. Geçtiği bütün kapıların yarın kapanmış olacağını umuyordu. Tek bir tanesi hariç, o kapı asla kapanmayacaktı. Harry onun kapanmasını istemiyordu. Ama bunu yarına kadar düşünmeyecekti. Sonra da Halvorsen'le birlikte Aker Selva nehrinin kıyısında yürüyüşe çıkacaktı. Ellen'in cesedini buldukları yerde o ağacın yanında duracaklardı. Olanları 100. kez konuşacaklardı. Bir şey unuttuklarından değil, o hissi tekrar yaşamak için, o kokuyu tekrar almak için. Harry şimdiden ürküyordu. Çimenlikten geçen dar patikaya girdi, kestirme yola, soldaki gri hapishane binasına bakmadı. Oradaki Raskol satranç takımını şimdilik kaldırmıştı herhalde. Larkoğlu'nda veya başka bir yerde çingenenin ya da adamlarının aleyhinde kanıt bulamayacaklardı asla. Harry bizzat araştırsa bile bulamazdı. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. İnfazcı ölmüştü, Arne Albu ölmüştü. Adalet su gibidir demişti Ellen bir keresinde. Hep yolunu bulur. Bunun doğru olmadığını biliyorlardı ama en azından arada sırada teselli veren bir yalandı. Harry siren sesleri duyuyordu. Bir süredir duyuyordu. Mavi döner ışıklı beyaz arabalar yanından geçip Grönland Sleirat'te gözden kayboldular. Harry o polislerin çağrılmalarının sebebini düşünmemeye çalıştı. Kendisini ilgilendirmezdi muhtemelen. İlgilendirse bile beklemesi gerekecekti. Yarına kadar. Tom Waller erken geldiğini fark etti. Uçuk sarı kârgir apartmanın sakinlerinin bütün gün evde oturmaktan başka işleri de vardı. Waller en alttaki zile basmıştı. Dönüp gidecekken metalik bir ses duydu. Merhaba. Waller döndü. Merhaba. Zilin yanındaki isim kartına baktı. Astrid Monsen. 20 saniye sonra sahanlıktaydı. Bir kapı zincirinin ardından kendisini inceleyen ürkek çilli yüze bakıyordu. ''Girebilir miyim Bayan Monsen?'' diye sordu. Özel David Hasselhoff gülümsemesini takınıp dişlerini sergileyerek. ''Girmeseniz daha iyi olur.'' dedi kadın cırtlak sesle. ''Sahil güvenliği izlememiş olsa gerekti.'' Waller kimliğini kadına uzattı. ''Anna Betsen'in ölümüyle ilgili soru sormaya geldim. Ölümünün intihar olduğundan emin değiliz artık. Anladığım kadarıyla bir meslektaşım özel soruşturma yürütüyormuş. Onunla konuştunuz mu?'' diye soracaktım.'' Tom Waller hayvanların, özellikle de avcı hayvanların, korkunun kokusunu alabildiklerini okumuştu. Buna şaşırmamıştı. Onu asıl şaşırtan şey korkunun kokusunu herkesin alamayışıydı. Korku inek sidiği gibi kesif ve keskin kokardı. ''Neden korkuyorsunuz Bayan Monsen?'' Kadının göz bebekleri iyice büyüdü. Waller antenlerini havaya dikmişti artık. ''Bize yardım etmeniz çok önemli.'' dedi Waller. ''Polisle halkın arasındaki ilişkinin olmazsa olmazı dürüstlüktür, değil mi?'' Kadın etrafa bakınca Waller riske girdi. ''Meslektaşımın o olayla bir şekilde ilgisi olduğundan şüpheleniyorum.'' Kadın başını eğip ona acizce baktı. ''Bingo!'' Mutfakta oturdular. Kahverengi duvarlar çocuk resimleriyle kaplıydı. Waller kadının bir sürü yeğeni olduğunu tahmin etti. Onu dinlerken not aldı. Koridordan bir gürültü geldi. Çıkıp baktığımda sahanlıkta kapının önünde bir adam emekleme pozisyonunda duruyordu. Düştüğü belliydi. O yüzden yardım teklif ettim ama yanıt vermedi. Yukarı çıkıp Anna Betsen'in zilini çaldım ama kapıyı açmadı. Aşağı dönüp adamın kalkmasına yardım ettim. Ceplerinden düşen şeyler etrafa saçılmıştı. Cüzdanını bulup adıyla adresini öğrendim. Sonra sokağa çıkmasına yardım edip taksi çağırdım ve şoföre adresi verdim. Tüm bildiğim bu.
O kişinin daha sonra ziyaretine gelen kişi olduğuna eminsin. Harry Hall olduğuna.
Kadın yutkundu ve başıyla onayladı.
Tamam Astrid, onun Anna'nın evinden çıktığını nereden biliyordun peki?
Geldiğini duymuştum.
Anna'nın evine girdiğini duydun mu peki?
Çalışma odam koridorun yanında. Koridorda olup biten her şey oradan duyulur. Bu apartman sessizdir. Olay olmaz pek.
Anna'nın dairesinin civarından başka sesler geldi mi?
Kadın duraksadı. Polisin gitmesinden hemen sonra birinin usulca Anna'nın dairesine çıktığını duyar gibi oldum. Ama kadındı galiba. Ayakkabıları yüksek topukluydu, anlarsınız ya. Onların sesleri farklıdır. Ama üçüncü katta oturan Bayan Gundersen'di sanırım.
Ya.
Gamle Major da içtikten sonra evine ses çıkarmadan girmeye çalışır genellikle.
Silah sesi duydun mu?
Astrid başını hayır anlamında salladı. Dairelerin arasındaki duvarların ses yalıtımı iyi.
Taksinin plakasını hatırlıyor musun?
Hayır.
Koridordan gelen gürültüyü duyduğunda saat kaçtı?
11'i çeyrek geçiyordu.
Kesin emin misin Astrid? Kadın başıyla onayladı, derin bir nefes aldı.
kadının birden sertleşen bir sesle "katil o adam" demesi Valer'i şaşırttı. Valer nabzının hızlandığını hissetti, biraz hızlandığını.
"Neden öyle diyorsun Astrid?"
Anna'nın o gece intihar ettiğini duyunca bir terslik olduğunu anladım. Sonuçta basamaklarda zil zurna sarhoş yatan o adam vardı ve Anna kapıyı açmamıştı. Polisi aramayı düşündüm ama sonra o adam geldi.
Tom Waller'a boğulurken can kurtaran görmüşçesine baktı.
Gelir gelmez bana kendisini tanıyıp tanımadığımı sordu. Ne demek istediğini anladım tabii.
Ne demek istiyordu Astrid?
Kadının sesi yarım oktav yükseldi. Bir katil cinayetin tek tanığına beni tanıdın mı diye soruyor. Ne demek istemiş olabilir? Niyeti beni uyarmaktı, onu ele vermeyeyim diye. Ben de istediğini yaptım, onu daha önce hiç görmediğimi söyledim.
Ama ikinci gelişinde sana Arne Albu ile ilgili sorular sorduğunu söylemiştin.
Evet, suçu başkasına atmamı istiyordu. Şunu anlamalısınız ki çok korkuyordum. Hiçbir şeyin farkında değilmişim, bir şey bilmiyormuşum gibi davrandım. Kadın ağlamaklı konuşmaya başlamıştı.
Peki artık bize bunları anlatmak istiyor musun? Mahkemede yeminli ifade verir misin?
Evet, eğer siz, yani güvende olacağımı bilirsem.
Başka bir odadan e-posta geldiğini belirten bir çınlama sesi geldi. Waller saatine baktı, 4:30. Acele etmeliydi. Mümkünse bu akşam harekete geçmeliydi.
4:35'te dairesinin kapısını açan Harry Halvorsen'le birlikte spor salonunda bisiklet egzersizi yapacağına söz verdiğini unuttuğunu fark etti. Ayakkabılarını çıkarıp oturma odasına girdi ve telesekreterin yanıp sönen düğmesine bastı. Raquel mesaj bırakmıştı. ''Mahkeme çarşamba günü karar verecek. Perşembeye bilet aldım. 11'de Gardemoan'da olacağız. Oleg gelip bizi almanı istiyor.''
''Bizi?'' Karar verilir verilmez geçerli olacaktı demek ki. Kaybederlerse biz diye bir şey olmayacaktı. Harry her şeyini yitirmiş birini gidip alacaktı sadece.
Raquel Harry'nin ona ulaşması için onu arayıp da her şeyin yolunda olduğunu ve artık kaygılanmasına gerek olmadığını söylemesi için telefon numarası bırakmamıştı. İç geçiren Harry yeşil koltuğa çöktü. Gözlerini kapayınca onu gördü. Raquel'i. Beyaz çarşaf öyle soğuktu ki Harry'nin tenini acıtıyordu. Açık pencerenin çok hafifçe kımıldayan perdelerinin arasından giren ay ışığı şeridi Raquel'in çıplak kolunu aydınlatıyordu. Harry parmak uçlarını Raquel'in gözlerinde, ellerinde, dar omuzlarında, uzun ve ince boynunda, kendi bacaklarına dolanmış bacaklarında hafifçe gezdirdi. Boynunda onun sakin ve ılık soluklarını hissetti. Uyuyan Raquel'in belinin arkasını okşarken kadının nefes ritminin çok az değiştiğini işitti. Raquel kasığını Harry'nin kasığına azar azar yaklaştırmaya başladı. Sanki beklerken kış uykusuna yatmıştı ve yeni uyanıyordu. Rune Ivarson saat 5'te Osteras'taki evindeki telefonu açıp arayan kişiye ailecek sofraya yeni oturduklarını söyledi. Onların evinde yemek kutsaldı. Arayan kişi daha sonra arayabilir miydi?
Rahatsız ettiğim için kusura bakma Ivarson. Ben Tom Waller.
Selam Tom dedi Ivarson ağzındaki patatesi çiğnerken. Dinle.
Harry Hall'un tutuklanması için izne ihtiyacım var. Dairesinin aranması için de. Ayrıca arama yapacak 5 kişi istiyorum. Hall'un bir cinayet vakasına son derece talihsiz bir şekilde karıştığına inanmak için sebeplerim var.
Patates Ivarson'un genzine kaçtı.
Durum acil dedi Waller. Kanıtların yok edilmesi ihtimali var.
Öksürük krizi geçiren Ivarson, "Bıyarna Möller" demeyi başardı.
''Tamam, bu konuda Möller'in yetkili olduğunu biliyorum.'' dedi Waller. ''Ama bahse girerim ki sen de onun taraflı olduğunu düşünüyorsun. Harry ile birlikte 10 yıl çalıştı o.''
''Doğru söylüyorsun ama bugün yapacak son bir işimiz var. Yani adamların müsait değil.''
''Rune?''
Ivarson'un karısı seslenmişti. Ivarson onu sinirlendirmek istemiyordu. Şampanyalı kutlamadan sonra eve 20 dakika geç gelmişti. Ve sonra da Den Norske Bankası'nın Grenzen Şubesi'nin alarmı çalmıştı.
''Seni sonra ararım Waller. Birkaç telefon görüşmesi yapıp elimden ne gelir diye bir bakayım.''
Genzini temizleyip karısının duyabileceği kadar yüksek sesle ekledi.
''Yemekten sonra...''
Harry kapının küt küt çalınmasına uyandı. Beyni dışarıdaki kişinin kapıya epeydir vurdu ve Harry'nin evde olduğunu bildiği sonucuna vardı otomatikman. Saatine baktı, 5:55. Rüyasında Raquel'i görmüştü. Gerinip koltuktan kalktı. Kapı hala çalınıyordu sertçe. ''Tamam, tamam'' diye seslendi Harry kapıya doğru yürürken. Kapıdaki buğulu camın ardındaki kişinin genel hatlarını görebiliyordu. O kişi komşulardan biri olmalıydı çünkü interkomu kullanmamıştı. Harry kapı kolunu tutar tutmaz duraksadı. Ensesi karıncalanıyordu. Gözlerinin önünde noktalar uçuşuyordu, nabzı hızlanıyordu. Boşuna panikliyordu, kapıyı açtı. Ali'yi gördü çatık kaşlarını. ''Bugün Bodrum'daki depo odanı boşaltacağına söz vermiştin'' dedi Ali. Harry alnına şaplak vurdu. ''Ha siktir, kusura bakma Ali, aklımdan çıkmış. İşe yaramazın tekiyim ben.'' ''Sorun değil Harry, bu akşam vaktin varsa sana yardım edebilirim.'' Harry onu şaşkınlıkla süzdü. ''Yardım mı? Orayı 10 saniyede boşaltabilirim. Açıkçası oraya bir şey koyduğumu bile hatırlamıyorum ama bir bakarım.''
''Orada değerli şeyler var Harry.''
Ali başını salladı. ''Öyle şeyleri bodruma koyman delilik.'' ''Bilmem, ben Schröder'e yemeğe gidiyorum. Sonra sana uğrarım Ali.'' Harry kapıyı kapatıp tekrar koltuğuna çöktü ve uzaktan kumandaya bastı. İşaret dilinde haberler. Harry'nin soruşturduğu bir vakada birkaç sağır insan sorgulama için getirilmişti. Harry birkaç işaret öğrenmişti. Muhabirin el hareketlerini alttan geçen yazılarla örtüştürmeye çalıştı. Orta Doğu cephesinde sessizlik hakimdi. Taliban için çalışan bir Amerikalı askeri mahkemede yargılanacaktı. Harry haberleri incelemekten vazgeçti. Schröder de günün menüsünü yerim, sonra da kahve ve sigara içerim diye düşündü. Bodrum'a inerim, sonra da dosdoğru yatağa giderim. Uzaktan kumandayı aldı ve tam televizyonu kapatacakken spikerin parmaklarını uzatıp baş parmağını kaldırdığını gördü. Bu işareti hatırlıyordu, birisi vurulmuştu. Harry'nin aklına Arne Albu geldi otomatikman. Ama o adam boğulmuştu. Harry altyazıya baktı, koltuğunda dona kaldı. Sonra uzaktan kumandanın düğmesine telaşla basmaya başladı. Bu kötü, belki de çok kötü bir haberdi. Teletekste de çok fazla bilgi yoktu. Vezne görevlisi banka soygununda vuruldu. Soyguncu bugün öğleden sonra DNB'nin Oslo Grensen şubesinde vezne görevlisini vurdu. Vezne görevlisinin durumu ağır. Harry yatak odasına gidip bilgisayarı açtı. Ana sayfasının manşetinde banka soygunu vardı. Çift tıkladı. Şube kapanırken gelen maskeli ve tabancalı soyguncu şube müdüresine ATM'yi boşaltmasını emretti. Talebi istediği zamanda yerine getirilmeyince 34 yaşındaki bir vezne görevlisini vurdu. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu söyleniyor. Polisin elinde henüz ipucu bulunmadığını söyleyen Pas Rune Ivarson, bu soyguncunun infazcı lakaplı adamın daha önce gerçekleştirdiği soygunlara benzediği iddialarına ilişkin yorum yapmayı reddetti. Polis bu hafta infazcının Brezilya'da Ajuda'da ölü bulunduğunu açıklamıştı. Rastlantı olabilirdi, elbette olabilirdi ama değildi, olamazdı. Harry elini yüzünde gezdirdi. Baştan beri bundan korkmuştu işte. Levgret'te tek bir banka soymuştu sadece. Sonraki soygun başkasının işiydi. Bir kopyacının. İşini öyle iyi yapıyordu ki orijinal infazcıyı en küçük kanlı ayrıntıya dek taklit etmekle gurur duyuyordu. Harry düşünce zincirini kırmaya çalıştı. Artık banka soygunlarını düşünmek istemiyordu. Veya vurulan banka çalışanlarını veya ikinci bir infazcının varlığının ortaya çıkması durumunda olabilecekleri. Harry'nin tekrar Ivarson'un emrinde çalışmak ve Ellen vakası ile ilgilenmeyi bir kez daha ertelemek zorunda kalması riskini. Dur, bugün daha fazla düşünme artık, yarın. Yine de bacakları onu hole götürdü ve orada parmakları Weber'in numarasını kendiliğinden tuşladı. ''Ben Harry, bir şey buldunuz mu?''
''Kesinlikle bulduk.''
Weber şaşılacak kadar neşeli konuşuyordu.
''İyi çocukların şansı, eninde sonunda yaver gider.''
''Bunu bilmiyordum.'' dedi Harry, ''haberi duyalım.'' Biz bankadayken Beata Lön beni acı evinden aradı. Banka soygununun kayıtlarını izlemeye yeni başlamışken ilginç bir şey görmüş. Adam konuşurken Vezne'nin plexiglasına yakın duruyormuş. Beata Lön orada tükürük aramamızı önerdi. Soygunun üstünden sadece yarım saat geçtiğinden bir şeyler bulma ihtimalimiz hala yüksekti.
Diye sordu Harry sabırsızca.
Camda tükürük yoktu.
Harry inledi. Ama bir mikro damla nefes buğusu vardı.
Sahi mi?
Sahi.
Bu aralar birileri akşam duasını aksatmıyor herhalde. Tebrikler Weber. DNA profilini 3 günde çıkarırız sanırım. Sonra da karşılaştırma işine başlarız. Soyguncunun kim olduğunu bu hafta içinde buluruz diye tahmin ediyorum.
Umarım haklısındır.
Haklıyım.
Bu haber iştahımı açtı, sağ ol.
Harry kalkıp ceketini giydi. Tam çıkacakken bilgisayarı kapatmadığını hatırlayınca yatak odasına döndü. Kapatma düğmesine basacakken bir şey gördü. Kalbi yavaşladı ve damarlarındaki kan koyulaştı. Bir e-posta gelmişti. Gerçi Harry yine de bilgisayarı kapatıp gidebilirdi tabii. Öyle yapmalıydı. Çünkü o e-postayı okumasının aciliyeti yoktu. E-posta herhangi birinden gelmiş olabilirdi. Onu yazmış olamayacak tek bir kişi vardı. Harry şu an Schroeder'e gitmeyi çok istiyordu. Dovregata'dan geçmeyi, denizde gördüğü bir çift ayakkabıyı hayretle düşünmeyi, Raquel'le ilgili rüyasındaki görüntülerin tadını çıkarmayı. Böyle şeyler yapmayı, ama artık çok geçti. Parmakları yine başına buyruk davranıyordu. Makine uğuldadı, sonra e-posta belirdi, uzundu.
Selam Harry. Yüzün neden asık? Sana artık yazmayacağımı düşünmüştüm belki de.
Hayat sürprizlerle doludur Harry. Sen yazdıklarımı okuduğunda Arne Albu artık bu gerçeği keşfetmiş olacak. Sen ve ben onun hayatını katlanılmaz hale getirdik değil mi? Bahse girerim ki karısı çocukları alıp onu terk etmiştir. Ne kötü değil mi? Bir insanın ailesini elinden almak, hele onun hayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu bilirken... Ama bütün suç Arne Albu'daydı. Sadakatsizlik en ağır şekilde cezalandırılmalıdır değil mi Harry? Neyse, ben küçük intikamımı aldım. Ama sen masum biri olarak bu işe bulaştığına göre belki de sana açıklama borçluyum. Görece basit bir açıklama olacak bu. Anna'yı seviyordum. Gerçekten. Onu ve bana verdiği şeyleri seviyordum. Maalesef o benim verdiğim şeyleri sevmedi. Eroini, büyük uykuyu... Onun uyuşturucu bağımlısı akrabaları olduğunu biliyor muydun? Dediğim gibi hayat sürprizlerle doludur. Anna'nın açık konuşmak gerekirse başarısız resim sergilerinden birinden sonra onu uyuşturucularla tanıştırdım. Birbirleri için yaratılmışlardı. İlk saplanışta aşk da onlarınki. Anna 4 yıl boyunca müşterim ve gizli sevgilim oldu. Bu roller ayrılmaz şekilde birbirine karıştı.
Şaşırdın mı Harry? Çünkü onu soyduğunda şırınga izi görmemiştin değil mi?
İlk saplanışta aşk demem lafın gelişiydi, anlarsın ya. Anna şırıngalardan hiç haz etmezdi. Eroinimizi Küba çikolatalarının gümüşü ambalaj kağıtlarının üstünde ısıtırdık. Enjekte etmekten daha pahalıya geliyor. Öte yandan Anna benimle birlikte olduğu sürece malı toptan fiyatını alıyordu. Nasıl desem? Etle tırnak gibiydik. O günleri düşününce hala gözlerim yaşarır. Anna bir kadının bir erkek için yapabileceği her şeyi yapıyordu bana. Benimle yatıyordu, yedirip içiriyordu, eğlendiriyordu ve avutuyordu. Ve bana yalvarıyordu. Aslında beni sevmek dışında her şeyi yapıyordu. Sevmek nasıl o kadar zor olabilir ki Harry? Sonuçta seni seviyordu ve sen onun için bir bok yapmadın. Arne Albu'yu sevmeyi bile başardı. Bense o herifin sadece Anna'nın mal parası almak ve benden biraz uzak kalmak için birlikte olup yolduğu bir keriz olduğunu düşünüyordum. Ama sonra 1 Mayıs akşamı Anna'yı aradım. Adi bir suç yüzünden 3 ay yatıp çıkmıştım. Anna'yla epeydir konuşmuyordum. Kutlama yapmalıyız dedim. Çangrai'deki fabrikadan gelen dünyanın en saf malı vardı elimde. Bir terslik olduğunu Anna'nın sesinden hemen anladım. Bitti dedi. Eroini mi beni mi kastediyorsun diye sordum. İkisini de dedi.
Anlarsın ya, gelecek nesillerin onu hatırlamasını sağlayacak bir sanat eserinin üstünde çalışıyormuş ve zihin açıklığına ihtiyacı varmış. Bildiğin gibi Anna bir şeye kafayı taktı mı hayatta vazgeçmezdi. Yani bahse girerim ki kanında uyuşturucu bulmadınız değil mi? Sonra bana o heriften, Arne Albu'dan bahsetti. Bir süredir görüşüyorlarmış ve birlikte yaşamayı planlıyorlarmış. Önce adamın karısını terk etmesi gerekiyormuş. Bu hikayeyi daha önce duymuştun değil mi Harry? Ben de duydum. İnsanın dünyası başına yıkılırken zihninin bir şeylerde odaklanabilmesi tuhaf değil mi? Ne yapmam gerektiğini telefonu kapatmadan önce bile biliyordum. İntikam. İlkel mi? Kesinlikle hayır. İntikam düşünen adamın refleksidir. Şimdiye kadar hiçbir hayvanın ulaşmayı başaramadığı bir evrim düzeyini gerektiren karmaşık bir eylem ve tutarlılık karışımıdır. Evrimsel açıdan konuşursak intikam alma pratiği öyle verimli oldu ki sadece en intikamcılarımız sağ kalmayı başarabildiler. İntikam ya da ölüm, kovboy filmi ismi gibi geliyor değil mi? Ama unutma ki hukuk devletini misilleme mantığı yarattı. Göze göz vaadi, günahkarların cehennemde yanacağı veya en azından dar ağacında sallanacağı vaadi. İntikam uygarlığın temelidir Harry. Dolayısıyla o akşam oturup bir plan kurdum. Planım basitti. Trio Wing'e Anna'nın dairesinin anahtarının kopyasını yaptırdım. Bunu nasıl becerdiğimi anlatmayacağım. Sen onun dairesinden çıktıktan sonra ben içeri girdim. Anna bir Beretta M92 ve ben birlikte uzun aydınlatıcı bir sohbet yaptık. Anna'ya Arne Albu'nun verdiği bir şeyi, kartpostal, mektup, kartvizit gibi herhangi bir şeyi bulmasını söyledim. Planım o nesneyi annenin cesedinde bırakmaktı. Şüpheler Arne Albu'ya yönelsin diye. Ama Anna'da adamın ailesinin yazlıkta çekilmiş bir fotoğrafı vardı sadece. Albu'nun fotoğraf albümünden alınmış. Bunun biraz zor bir ipucu olabileceğini, sana yardım gerekebileceğini düşündüm. Aklıma bir fikir geldi. Albu'nun yazlığına nasıl girebileceğimi Anna'dan Senyor Beretta'nın ikna gücü sayesinde öğrendim. Anahtar dış kapı lambasının içindeydi. Anna'yı vurduktan sonra bunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Çünkü tam bir hayal kırıklığıydı. Hiç dramatik değildi. Anna ne korktu ne de pişmanlık sergiledi. Fotoğrafı onun ayakkabısının içine koydum ve hemen Larkoğlu'na doğru yola çıktım. Anna'nın yedek anahtarını yazlığa bıraktım. Eminim ki bunu zaten anlamışsındır artık. Anahtarı sifonun içine yapıştırmayı düşündüm. Orası favori Zula yerimdir. Baba filminde Michael'ın tabancasını sakladığı yerdir. Ama sen oraya bakmayı akıl etmeyecektin muhtemelen. Hem zaten gerek yoktu. Ben de anahtarı komodinin çekmecesine koydum. Bulman kolay oldu değil mi? Böylece sahne hazırlanmış oldu. Artık sen ve diğer kuklalar sahneye girebilirdiniz. Bu arada sana arada sırada verdiğim küçük ipuçlarından rahatsız olmadın umarım. Siz polisler çok akıllı adamlar sayılmazsınız. Yani insanı kaygılandıracak kadar akıllı değilsiniz. Artık gidiyorum. Varlığın ve yardımın için teşekkürler. Seninle çalışmak bir zevkti Harry. S2MN 25. ayrımın sonu. Sayfa 366.